Eğer kendimize karşı dürüst davranmak istersek Tanrı'nın bize şu anda yeryüzündeki yaşamımızda kusursuz duruma getirmediğini, mükemmelleştirmediğini de kabul etmemiz gerekir. Çok kez sözü edilen bu günahsız kusurluğa henüz ulaşamadık. Yuhanna bunları size günah işlemeyesiniz diye yazıyorum der. Tanrı bizim günah içinde yaşamamızı istemez. Daha sonra da bu mektubun 5. bölümünde Yuhanna şöyle yazacaktır. 1. Yuhanna 5. bölüm 18. ayet. Tanrı'dan doğmuş olanın günah işlemediğini biliriz. Bunun anlamı nedir? Tanrı'dan doğan kişinin hiç günah işlemediği değildir. Sürekli günah içinde yaşamadığıdır. İncil'de Luka 15. bölümde kaybolan bir oğlun öyküsü anlatılır. Bu öyküde oğul babasının evini bırakıp uzaklara gider ve orada tam bir günah ortamı içerisinde yaşar. Sonra oldukça kötü duruma düştüğünü anlayınca tövbe edip babasına dönmeye karar verir. Domuz çobanlığı yapmaktan, o günah ortamından, o günahlı yaşam tarzından vazgeçip babasına dönmüştür. Günahlı yaşamından tövbe ettiği zaman domuz ağılında kalmadı. Neden? Çünkü o bir oğuldu, domuz değildi. Vaiz 7. bölüm 20. ayette çünkü yeryüzünde hep iyilik yapan, hiç günah işlemeyen doğru insan yoktur der. Bugün şöyle diyebiliriz. Gerçekten de kötü bir şey yaptığımı sanmıyorum. Peki iyi olanı yapıyor musun? Yakup diyor ki Yakup 4. bölüm 17. ayetti. Bu nedenle yapılması gereken iyi şeyi bilip de yapmayan günah işlemiş olur. Eylemle yani yaparak işlenebilecek günahların yanı sıra bir de gereken şeyi yapmayarak işlenebilecek günahlar da bulunur. Kutsal Söz bize diyor ki ışıkta yürümemiz gerekir. Işıkta yürürsek Tanrı'nın isteğinden nedenli uzakta olduğumuzu daha iyi görürüz. Tanrı'nın her samimi içten çocuğu onunla beraberlik ve paydaşlık içinde olmak ister. Ancak kendi içinde bilir ki böyle bir yaşam tam anlamıyla yaşanamaz. Yaşamımızda günah var ve günah nedenli küçük olursa olsun Tanrı'yla ilişkimizi bozacaktır. Büyük bir Tanrı adamı olan Süperci'nin bir gün karşıya geçerken yolda aniden durup dua ettiği söylenir. Yardımcısıyla yolun karşısına geçeceklermiş ama birden bu adam durup dua etmeye başlamış. Yolun karşısına geçen arkadaşı sormuş birdenbire neden durdun? Arabaların birinin altında kalabilirdin. Süperci'nin ise dua ettim diye yanıt vermiş. Arkadaşı bu denli acil miydi diye sormuş. Evet öyleydi. Kurtarıcımla arama bir bulut girmişti ve karşıya geçmeden onu ortadan kaldırmak istedim diye yanıt vermiş. Birçok Mesih inanlısı yaşamlarında Tanrı'ya baş kaldırmakta üstüne üstlük de neden onunla beraberliklerinin olmadığını merak etmektedir. Bu gibi imanların bir şeyin farkına varmaları gerekiyor. Yeniden doğmuş ve Tanrı'nın çocuğu olmuş bir kişi günah işleyince kurtuluşunu Tanrı çocuğu oluşunu yitirmez ama kurtuluş sevincini, esenliğini yitirir. Ve Elçi Yuhanna şöyle devam eder 1. Yuhanna 2. bölüm 1. ayetin devamında. Ama içimizden biri günah işlerse adil olan İsa Mesih bizi babanın önünde savunur. Burada Yuhanna Tanrı yerine baba der. Çünkü günah işlemiş olsak da Tanrı halen bizim babamızdır. Dolayısıyla kurtuluş insanın kendi iyi işleriyle gelmez. Tanrı'nın lütfundan dolayı bir armağan olarak iman edenlere sunulur, verilir. Bir şiir şunu şu şekilde dile getirir. Yaşamadığım bir yaşam üzerine, ölmediğim bir ölüm üzerine, tüm sonsuz yaşamımı, başka birinin yaşamı ve ölümü üzerine yerleştirdim. Bitti, gerçekten bitti her zerresi. Ey günahlı, işte ihtiyacını duyduğun her şey oldu bitti. Söyle bana, öyle değil mi? Bitmiş bir işe herhangi bir ek yapamazsınız. Kurtuluş için gereksinim duyduğunuz tek bir şey vardır, bu da Mesih'in yapmış olduğudur. Bununla birlikte eğer onunla paydaşlığımız olacaksa bir başka şeyi daha fark etmeliyiz. 1. Yuhanna 2. bölüm 1. ayette ama içimizden biri günah işlerse adil olan İsa Mesih bizi babanın önünde savunur der. Yani İsa Mesih bizi babanın önünde savunacaktır. Kim savunur? Doğru, adil olan İsa Mesih. Savunucu yani yardımcı yasal bir terimdir. Her gerek duyduğumuzda yanımıza gelip bize yardım edecek olan birisi anlamına gelir. Harika bir göksel babamız var ve günah işleyince kurtuluşumuzu yitirmeyiz. Ancak öyle biri var ki o yitirmemizi ister. Bu da şeytandır. Şeytan kardeşlerimizi suçlayandır. Vahiy 12. bölüm 10. ayette onun bizi Tanrı'nın önünde gece ve gündüz suçladığını okuruz. Şeytan orada Tanrı'nın tahtının yakınındadır ve bizi suçlamaktadır. Eyüp peygamberi nasıl suçladığını anımsarsınız. Tanrı'ya şöyle demişti. Eğer ona saldırmama izin verirsen onun ne kadar zayıf olduğunu sana gösteririm. Bu durum bize olunca Rab İsa Mesih bizi savunan kişi olarak olaya el koyar. O bizim için öldü. Ancak suçlayıcı halen suçlama işinden vazgeçmez. yine aynı yerindedir ve bazıları bundan rahatsız. Bununla birlikte savunucu suçlayıcıdan çok daha güçlüdür. Yine bir şiir bunu şu şekilde ifade eder. Suçlayıcının gürlediğini duyuyorum. Yanlış davranışlarımdan dolayı. Onları iyi biliyorum ama egemen Rab hiçbirini görmez. Çok olan günahları sayarak suçlasa da dinlemeyen düşman Tanrımız reddeder her suçlamayı. Çünkü yanıtlamıştır Mesih kanıyla bu suçlamaları. 1. Yuhanna 2. bölüm 2. ayette o günahlarımızı yalnız bizim günahlarımızı değil bütün dünyanın günahlarını da bağışlatan kurbandır der. O günahlarımızın giderilmesini sağlayan bağışlatan kurbandır. Bağışlatan kurban için burada kullanılan sözde Romalılarda kullanılan söz farklıdır. Romalılarda Mesih'in merhamet koltuğu olduğu yani Tanrı'yla insanın karşılaştığı yer kastedilirken buradaki anlamı ise kefarettir, kurtulmalıktır. Günahların acı çeken başka biri tarafından ödendiği gerçeğidir. Mesih benim için araya giren savunucudur, kurtulmalığımdır. Yuhanna'nın kim tövbe ederse ya da günahlarını itiraf ederse onun savunucusu olur demediğine dikkat edin. Ne de birisi günahlarından arınmak için belli bir tören uygularsa onun savunucusu olacaktır demez. Onun dediği eğer birisi günah işlerse onun babanın yanında olan bir savunucusu olduğudur. Biz söylediğimiz kötü bir sözden dolayı pişmanlık duyup tövbe etmeden önce ve hatta o kötü düşünce kafamızda oluştuğu anda ya da o kötü eylemi yaptığımız anda İsa Mesih orada Tanrı'nın tahtında bizi temsil eder ve elbette şeytan da bizi suçlamaya çalışır. Sonra ise Mesih sadık savunucusundan ötürü kutsal ruh bizi ikna eder ve günahlarımızı babaya itiraf ederiz. Önce de söylediğim gibi itiraf etmek demek Tanrı'nın baktığı şekilde duruma bakıp günahlarımızı görmek ve onun günah olduğunu itiraf etmektir. Tanrı'nın samimi bir çocuğu babayı her zaman hoşnut etmek ister ve bunu aklından çıkartmaksızın yaşamını sürdürür. Mezmur yazarı 139. Mezmur 23 ve 24. ayetlerde şöyle der. Ey Tanrı yokla beni, tanı yüreğimi, sına beni, öğren kaygılarımı. Bak seni gücendiren bir yönüm var mı? Öncülük et bana sonsuz yaşam yolunda. Doktor Harry Ironside Tanrı'nın kendi evinde olan bir olayla ilgili istediği itiraf şeklini şöyle betimler. Onun bir gün oğullarından biriyle bir sorunu olur ve üst kata yollayıp yaptığı yanlışı itiraf edene kadar yemek için aşağıya inmemesini söyler. Oğlu ise hiçbir şeyi kabul etmez. Sonunda oğlu babasını yukarıya çağırıp aşağıya yemeğe inip inemeyeceğini sorar. Babası bu sana bağlı der. Oğlu ise şöyle der. Eğer yanlış bir şey yaptığımı düşünüyorsan özür dilerim. Babası bu yeterli değil diye yanıtlayıp aşağı iner. Daha sonra çocuk onu tekrar yukarıya çağırır ve şöyle der. Hem annem hem sen yanlış bir şey yaptığımı düşündüğünüze göre sanırım yaptım. Yemeğe gelmek istiyorum. Babası tekrar bunun yeterli olmadığını söyler ve aşağıya iner. Bir süre sonra çocuğun ağladığını duyar. Oğlu şöyle der. Baba biliyorum ben hata yaptım. Ne olur beni bağışla. Sonra çocuk aşağı iner ve ailece güzel bir yemek yerler. Çünkü ilişkileri düzelmiştir. Eğer sen de Tanrı'nın bir çocuğuysan, Tanrı'nın ailesine aitsin demektir ve o seninle beraberlik, ruhsal paydaşlık içinde olmak ister. İzlemek istediğin kurallar beni fazla ilgilendirmiyor. Belki de izleyeceğin bazı kurallar sayesinde senin bir Mesih inanlısı olarak yaşamını sürdüreceğini düşünüyorsun. Oysa Tanrı senin programlanmış bir bilgisayar olmanı istemez. O seni öyle yaratmadı. O seni böyle yapmaya çalışmıyor. Sen özgür bir iradeye sahip olmakla birlikte onun ailesinin bir üyesisin ve o seninle iyi bir ilişki içinde olmak ister. Onunla başka hiç kimseyle konuşamayacağımız kadar özgür konuşabiliriz. Tanrı sevgidir diyor 2. bölüm. Yuhanna'nın şu ana dek ele aldığı konu Tanrı'nın ışık olduğu ve çocuklarının nasıl onunla beraberlik, ruhsal paydaşlık içinde olabilecekleriydi. Yuhanna 2. bölüm 3. ayete gelindiğinde değişik bir açıdan yaklaştığını göreceğiz. Bu kez Tanrı'nın sevgi oluşu ve onun çocuklarının nasıl birbiriyle iyi ilişkilerinin olabileceği açısından yazmaktadır. Daha önce ışıkta yürümekten söz ederken 3. ayete geldiğimizde sevgide yürümekten söz edecektir. Bu mektubun özü sevgidir. Sevgi sözcüğü bu mektupta 33 kez vurgulanmaktadır. 1. Yuhanna 2. bölüm 3. ayet birbirimizle ilişkileri temel alarak şöyle der. Buyruklarını yerine getirirsek onu tanıdığımızdan emin olabiliriz. İlk olarak şunu belirtmeme izin verin. Bu ayetin inanının güvencesiyle bir ilgisi yoktur. Burada Yuhanna Mesih İsa'ya olan güvenimizi tazelemekten söz etmektedir. Biz Tanrı'nın çocukları olarak bir aile içerisindeyiz. Ancak Tanrı'nın ailesine ait olduğumuzdan nasıl daha da emin olabiliriz? Kendisi bize Tanrı'nın isteklerine uygun yaşadığımız takdirde bundan emin olabileceğimizi söyler. Buyruklarını yerine getirirsek diye koşullandırılırken Musa peygambere verilmiş olan 10 emirden burada söz edilmez. Yuhanna yasaya ait şeylerle değil ailesel konularla ilgilenmektedir. 10 emir bir ulusa verilmişti ve her uygar ulus da bunları yasalarının temeline koymuş durumdadır. 10 emir kurtulmamış olanlar içindir. Şimdi ise Tanrı'nın kendi ailesi ve çocukları için buyrukları vardır. Örneğin Galatyalılar 6. bölüm 2. ayette Elçi Paulus Mesih'in ailesinden söz ederken şu öğüdü verir. Birbirinizin yükünü taşıyın. Böylece Mesih'in yasasını yerine getirirsiniz. Selanikliler 4. bölüm 2. ayette ise Elçi Paulus Mesih'in ailesinden söz ederek şöyle der. Rab İsa'nın yetkisiyle size hangi buyrukları ilettiğimizi biliyorsunuz. Bu emirlerin bazılarından 1. Selanikliler'in son bölümünde de söz edilmektedir. Bu bölümde 22 tane emir bulunmaktadır ve bazıları şunlardır. Her zaman sevinin. Tanrı bizim neşeli bir inanlı olmamızı ister. Durmadan dua edin. Dua ile ilgili yaklaşımımıza burada hitap edilir. Bu sadece belli dua zamanlarında ya da ellerimizi açıp dua ederken ya da belki de diz çökerek dua ettikten sonra da her zaman dua dolu bir yaşam sürmemiz demektir. Sonra ruhu söndürmeyin buyruğu vardır. Yani kutsal ruha hayır demeyin. Bunlar Rab İsa tarafından imanlara verilen buyruklardır ve eğer babayla beraberliğimizin olmasını istiyorsak ve yüreğimizde bunun güvenini yaşayacaksak onun buyruklarını yerine getirmeliyiz. Mesih İsa'da eşsiz bir özgürlüğe sahibiz ama yine de onun izleyicileri olacaksak hoşumuza gideni yapma özgürlüğüne sahip olmadığımızı da bilmeliyiz. Bir Mesih inanlısı kendisinin hoşuna gideni değil Mesih'in hoşuna gideni yapar yapmalıdır da. O zaman onu tanıdığımızdan emin olabiliriz diye imanımızın güvencesini nasıl alabileceğimizi Elçi Yuhanna bize belirtir. Yuhanna'nın aynı zamanda Gnostiklere yanıt verdiğini de unutmamalıyız. Gnostikler herkesten çok bilgiye sahip olduklarını iddia ederlerdi. Aslında bunlar tam bir sapkınlık içinde olan insanlardı. Elçi Yuhanna önemli olan şeyin genel bilgiye değil ya da İsa Mesih hakkında bazı bilgilere sahip olmak değil, Mesih'in kendisini tanımanın bilincine sahip olmak olduğunu söyler. Onu tanıdığımıza ilişkin güvencemiz nereden gelir? Bugün birçok kişi inanının güvende olduğuna inanır ancak kurtuluşun güvencesine sahip değildir. Ve bunun nedeni de açıktır. Eğer ona itaat etmiyorsak Tanrı'nın çocukları olduğumuzu bilemeyiz. Kurtuluş güvencesinden de emin olamayız. Mesih'e itaat çok önemlidir ve güvenimizin temelini o oluşturur. Onun buyruklarını yerine getirmezseniz bu güvenceyi hissetmezsiniz. İdare edebilirsiniz ancak tam yürekten bunu hissetmezsiniz. Bu gerçeği vurgulamak için 4. ayette Yuhanna şöyle der. Onu tanıyorum deyip de buyruklarını yerine getirmeyen yalancıdır, kendisinde gerçek yoktur. Bu gayet açık bir ifadedir. Önceki ayette Yuhanna onu tanıdığımızdan emin olabiliriz diyerek olayın olumlu yönünü belirtir. Biz Mesih'i tanıdığımızı nereden biliriz? Kendi deneyimlerimizden. Gnostiklerin kendilerine özgü bilgilerine baktığımız zaman onların sadece kafalarını bazı bilgilerle doldurmuş olduklarını hemen anlayabiliyoruz. Şimdi ise Yuhanna olaylara olumsuz yönden bakarak onun buyruklarını tutmayan ve onu tanıyorum diyen yalancıdır der. Mesih'e sürekli ve bilinçli bir itaatsizlik onu tanımadığımızın kanıtıdır. Başka bir deyişle o kişinin yaşamı yalandır. Tanrı'nın çocuğu olduğunu söylemek bir şey, sonsuz yaşama sahip olmak, Tanrı'ya yakın olabilmek için yeni bir ruhla yakarmak ve ona itaat etmek istemek başka bir şeydir. Tanrı'nın sözünü sevmeyen, Tanrı'nın söylediklerine itaat etmeyen kişilerin onun gerçek çocukları olduğuna beni inandıramazsınız. Yaşamlarında iyi ürünler göstermeyenlerin inanlı olduklarını düşünmüyorum. Sürekli günah içinde, yalan dolanda yaşayanların yeniden doğuşlarına, yeni insan olduklarına inanamıyorum. Oysa Tanrı sözü, Tanrı'nın çocukları olmuş olanların yeni bir yaratık olduğunu, eski şeylerin geçip gittiğini, her şeyin yeni olduğunu yazar. İşte kişi bu yeni yaşamla, Tanrı'yla ve insanla ışıkta, sevgi ve barış içerisinde yaşar. Elçi Yuhanna onun buyruklarına uyduğumuzdan dolayı, onu tanıdığımızdan emin olabileceğimizi açıkça belirtmektedir. Yuhanna'nın eski antlaşmada İsrail ulusuna verilen 10 emirden söz etmediğini tekrar belirtmek isterim. Elçi Yuhanna burada Mesih'in inanlara verdiği buyruklardan söz eder. Eğer Tanrı'nın bir çocuğu bu buyrukları sevmiyorsa, kutsal kitabın dediği gibi kin dolu ve kötülüğe tutsak bir durumdadır. Elçilerin İşleri 8. bölüm 23. ayet bundan bahseder. Rab İsa bedendeyken babasıyla ilgili olarak Yuhanna 8. bölüm 29. ayette "Çünkü ben her zaman onu hoşnut edeni yaparım" dedi. Bunu ben şahsen söyleyemesem de yaşamımı ona adadığımı ve onu hoşnut etmek istediğimi söyleyebilirim. Bazen sendeleyip düşsem de onu hoşnut etmek istediğimi söylüyorum. Oğula iman edenin sonsuz yaşamı var olduğundan Tanrı'nın isteğini yapmak, isteğini yüreğinde bilince imanı kişinin güçlenir. Doğal insan hiçbir zaman Tanrı'nın isteğini yerine getirmek istemedi. Yuhanna'nın söylediği gerçekten de çok güçlü sözler. Onu tanıyorum deyip de onun buyruklarını yerine getirmeyen yalancıdır ve kendisinde gerçek yoktur diyor. Ve Yuhanna kendisini bunu söylemeye zorlayanın kutsal ruh olduğunu da söyler. Tanrı'nın çocuğu olduğunu söyleyip onun buyruklarını yerine getirmeyen de gerçek yoktur. 1. Yuhanna 2. bölüm 5. ayette. Ama onun sözüne uyan kişinin Tanrı'ya olan sevgisi gerçekten yetkinleşmiştir. Tanrı'da olduğumuzu bununla anlarız der. Çok az sayıda yorumcunun belirttiği bir farkı belirtmek isterim. Bence Tanrı sözüyle Tanrı buyrukları arasında fark vardır. Kimisi buyrukların Tanrı'nın sözü olduğunu ısrarla öne sürebilir. Evet, buyruklar Tanrı sözüdür. Ama Tanrı sözünün tamamı yalnızca buyruklardan oluşmaz. Söz Tanrı'nın isteğinin ifadesidir. Bu buyruklarla da olabilir, başka şekilde de. Tanrı'nın sözünde yaşamlarımıza ilişkin Tanrı'nın tüm direği açıklanmıştır. Yuhanna 14. bölüm 15. ayette Rab şöyle der. Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz. Yuhanna 14. bölüm 23. ayette ise beni seven sözüme uyar der. Aradaki fark nedir? Açıklamaya çalışayım. Babası çiftçi olan bir çocuğu ve köydeki evlerini düşünelim. Bir gün çocuk okula gitmek üzereyken babası seslenir. Ben tarladan dönünce ineği sağarım. Sen okuldan geldiğinde odunları kes. Arka tarafa sırala. Sonra da annene söyle sobayı ve ocağı yaksın. Çocuk dinler ve okuldan gelince odunları keser. Her gün böylece 1,5 saat harcar. Sonra bir gün kahvaltıda babası bugün iyi hissetmiyorum tarlaya gidemeyeceğim der ama yine de kalkar gider. Çocuk okuldan dönünce kendi görevinin yalnızca odunları kesmek olduğunu bildiği halde babasının hasta olduğunu bildiğinden ayrıca ineği de sağar. Odunu öyle buyruk aldığı için kesmiştir ancak ineği babasını sevdiğinden sağmıştır. Aynı şekilde Tanrı'nın bir çocuğu da yalnızca Tanrı'nın buyruklarına itaat etmeyi değil, Tanrı'nın sözüne itaat etmeyi arzu etmelidir. Her yaptığı şeyde babasını hoşnut etmek istemelidir. Edindiğim izlenime göre birçok kişi hem mümkün olduğunca kurtulmamış kişiler gibi yaşamak hem de Mesih inanlısı olarak kalmak ister. Bana hem şunu ya da bunu yapıp hem de imanlı olarak kalabilir miyim diye soran bir gence asla yanıtını vermem. Çünkü soruları yanlıştır. Sorulması gereken soru şudur. Göksel babamı hoşnut etmek için ne yapabilirim? Tanrı'nın içten bir çocuğu onu hoşnut etmek ister. İmanlı yaşam ile imansızlık arasındaki sınırda yaşamaz. Bugün geniş fikirli olmak gerektiğini düşünen pek çok Mesih inanlısı var. Belki viski içmezler ama bira ya da şarap kullanırlar ve bu onlara geniş fikirli oldukları hissini verir. Elbette benim de epey dar kafalı olduğumu düşünebilirler. Sorun doğru ya da yanlış olma sorunu değildir ve umarım siz bu noktayı aştınız. Soru şudur, bu yaptığım göksel babamı hoşnut ediyor mu? Ben onu hoşnut edeni, yüreğine sevinç vereni ve benim de yaşamıma sevinç ve muhabbet katan şeyi yapmak istiyorum. Bunun tamamı da sevgi temeline dayanmalıdır. Beni seven buyruklarımı yerine getirir ve eğer bir kimse beni severse sözüme uyar. Eğer onu seviyorsanız onun buyruklarını yerine getirmekten fazlasını yaparsınız. Onun için güzel bir şey yapmak isteyeceksiniz. Sanırım birçoğunun kafasında eyleme geçirdikleri yani işledikleri günahlar vardır. Ama yapılması gereken iyi işler yapılmıyorsa bunun da günah olduğunu bilmek gerekmektedir. İncil'de şöyle yazar Yakup 4. bölüm 17. ayet. Bu nedenle yapılması gereken iyi şeyi bilip de yapmayan günah işlemiş olur. Yapmam gereken ama ihmal ettiğim pek çok şey var. Bunlar ihmalden kaynaklanan günahtır. Kutsal kitaba göre bu iki tür günah arasında derece farkı yok. İkisi de aynı derecede kötüdür. Çok önemli olan 5. ayeti tekrar hatırlatmak istiyorum. Ama onun sözüne uyan da Tanrı'nın sevgisi gerçekten yetkinleşmiş olur. Tanrı'da olduğumuzu bununla anlarız. Tanrı sevgisinin yetkinleşmiş olması demek artık buyrukları yerine getirme aşamasını geçmiş ve yalnızca Tanrı'yı hoşnut etmeyi istiyorsunuz demektir. Size kendinizle ilgili bir durum çizelgesi yapmanızı öneririm. Günaha karşı tutumunuz nedir? Günah sizi rahatsız ediyor mu? Tanrı ile ilişkinizi bozuyor mu? Geceleri sizi rahatsız edip şöyle yakarmanıza neden oluyor mu? Yüce Tanrım, hata yaptım. Günahımı itiraf ediyorum. Tekrar seninle iyi bir beraberliğim olsun istiyorum. bu yaklaşımınıza göre hareket edip Tanrı bozulan ilişkiyi yeniden düzeltecektir. Kurtuluşunuzun güvencesi o zaman yüreğinize dolar. 1. Yuhanna 2. bölüm 6. ayet. Tanrı'da yaşıyorum diyen Mesih'in yürüdüğü yolda yürümelidir diyor. Biz Rab İsa Mesih gibi olamayız ve onun yaptıklarını da yapamayız. Ancak eğer yüreklerimizi Rab İsa'nın her yaptığı gibi babanın isteğini yapmaya verirsek o zaman onun yürüdüğü yolda yürümüş oluruz. Adanmak sözcüğünü bugünlerde çok sık duyuyorum. Bir vaazın ardından şu soru sıkça sorulur. Yaşamınızı Mesih'e adamak ister misiniz? Bununla ne demek istenir? İzin verin Yuhanna'nın tam adanmadan ne kastettiğini açıklayayım. Bu Mesih'i sevmektir. Eğer Mesih'i seviyorsanız onun sözüne uyarsınız. Sevdiğiniz kişiyi hoşnut etmek istersiniz. Üzmek değil, memnun etmek istersiniz. Zaman zaman karıma bir hediye almamın nedeni de bu. Dolayısıyla soru kendinizi Mesih'e adadınız mı değil, Mesih'i seviyor musunuz olmalıdır. 1. Yuhanna 2. bölüm 7. ayette sevgili kardeşlerim size yeni bir buyruk değil. Başlangıçtan beri kabul ettiğiniz eski buyruğu yazıyorum. Eski buyruk işitmiş olduğunuz Tanrı sözüdür diyor. Başlangıçtan bu yana sizde olan eski buyruk. Hangi başlangıçtan beri? Yuhanna'nın 1. mektubuna başlarken sözünü ettiği başlangıçtır bu. Mesih'in beden aldığı zamandır. Betlehem'de başladı. Marangoz dükkanında devam etti ve 3 yıl süren bir görevden sonra sonuçlandı. Başlangıçtan beri kabul ettikleri eski buyruk, Rab İsa'nın yeryüzündeyken elçilere verdiği ve sık sık yenilediği buyruktur. Örneğin Yuhanna 13. bölüm 34 ve 35. ayetler ve 15. bölüm 10, 11 ve 12. ayetlerde şunları söyledi. Size yeni bir buyruk bildiriyorum. Birbirinizi sevin. Tıpkı benim sizleri sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. Birbirinize karşı sevgi beslerseniz herkes öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır. Buyruklarımı tutarsanız sevgimde kalırsınız. Nasıl ki ben de babanın buyruklarını tutup onun sevgisinde kaldım. Bunları size söyledim. Bendeki sevinci duyasınız ve sevinciniz doğruğa ersin diye. Buyruğum şudur. Birbirinizi sevin. Tıpkı benim sizleri sevdiğim gibi. Yuhanna burada size eski buyruğu veriyorum der. Bu da yeryüzündeyken Rab İsa'nın öğretmiş olduğu aynı buyruktur. Ardından Yuhanna 8. ayette yine de size yeni bir buyruk yazıyorum. Bunun gerçek olduğu Mesih'te ve sizde görülüyor. Çünkü karanlık geçiyor, gerçek ışık şimdiden parlıyor der. O halde bu kutsal ruhun gelip onların yaşamlarına girerek orada yerleştiği ve yenilediği imanlar için neden yeni bir buyruk olur? Çünkü bu kutsal ruhun gelişinden önce verilmiştir. Dolayısıyla yenidir. İmanlar Tanrı'nın isteğini yerine getirmelidir ve onun ilk isteği de onu sevmemizdir. Bu bir inanlının tanımıdır. Bir inanlı Tanrı'nın isteğini yapmaktan hoşlanandır. Karanlık geçmekte ve gerçek ışık şimdiden parlamakta olduğunda inanlı Rab Tanrı'yı her geçen gün daha iyi tanıdığını ve onun isteğini daha iyi anladığını söyleyebilmelidir. Büyük Alman şairi Schöler şöyle der. Her şeyi gitgide daha net görüyorum. Bu her Tanrı çocuğunun da içinde bulunduğu durum olmalıdır. Her gün ilerlememiz gerekir ve bu da Tanrı sözünü çalışmadan olanaksızdır. Yazılı söz konu oluyor burada. Yazılı söz yaşayan sözü yani Rab İsa Mesih'i açıklar ve o yaşam ekmeğidir. Ve yaşam suyudur. Ondan beslenmezsek açlıktan ölürüz. Ondan kana kana içmezsek susuzluktan kuruyup gideriz. Bugün dünyanın en büyük sorunlarından biri inanların büyük bir çoğunluğunun bazı küçük kuralları izlemeye çalışması ve bir bilgisayar gibi programlanmış olarak yaşamasıdır. Tüm bu küçük kurallara uyduklarında bir inanlı olarak yaşadıklarını düşünürler. Değerli dostum sen programlanmış bir bilgisayar değilsin. Özgür isteğinle, duygularınla sevebilen bir insansın. Eğer Tanrı'nın bir çocuğuysan yeni yaratılışa sahipsin. Ancak elbette kendi varlığında içinde iyi bir şey barındırmayan bir insansın. Halen eski doğana bağlısın. Ne var ki içindeki bu yeni yaratılış Tanrı'nın isteğini yapmak, onu hoşnut etmekte ister. İşte bunu bilmek çok önemlidir. Çünkü karanlık geçmekte gerçek ışık şimdiden parlamaktadır. Eğer şöyle bir çevrenize bakarsanız ruhsal karanlığın, ahlaki karanlığın henüz geçmediğini fark edeceksiniz. Birçoğu Tanrı'nın sözünden habersizdir. Gerçek ışık olan İsa Mesih bu dünya üzerinde parlamaktadır. Sözünü ettiğimiz İsa halen daha yeryüzünde yaşamış olanlar arasında hakkında en çok tartışılan kişidir.